Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Hali pür melalimizi konuşmaya başlayalım. Şimdi, neresinden başlayacağız, neresinden tutacağız bilmiyorum ama zaten 3 aşağı 5 yukarı ne konuşacağımızı hepiniz biliyordunuz. Dün yaşanandan sonra, dün yaşanan rezaletten sonra diyelim. Adını doğru koyalım da çünkü insanlar böyle çekingen ifadelerle sağdan soldan kırıtarak bir şeyler söyler gibi yapıyorlar ama bunun adını doğru koymak lazım. Biz bugün cehalet ve kötülüğün saf birleşimini yaşıyoruz. Daha ötesi yok. Hakikaten bu yaşanan sadece ağır bir cehalet ve cehalete bağlı kötülük hissi. Dün Merkez Bankası aslında beklentinin de üzerinde, burada biliyorsunuz konuşmuştuk yani Ankara'daki beklentinin size hatta geçen hafta sonundan itibaren 100 bas puanlık bir faiz indirimi olacağını söylemiştim ama bu kadarını, bu kadar ağır bir cehaleti, bu kadar ağır bir kötülüğü hiç kimse beklemiyordu. Ekonomistler de dahil olmak üzere. Hatta o piyasanın pırıltılı, yaldızlı ışıkları altında gezinen ekonomistler, iktidarın güdümünde yayın yapan ekonomi kanallarının ekonomistleri, onların şef editörleri, genel yayın yönetmenleri de dahil olmak üzere. Hiç kimse beklemiyordu. Çünkü hani Einstein'ın söylediği o meşhur sözde olduğu gibi, aynı hatayı yapıp değişik sonuç beklemek gibi saçma sapan bir tavrı var bugünün iktidarının. Bu net de bu sefer yapılacak şeyin yaratacağı yıkımı görememek için hakikaten saf aptal olmak gerekiyor. Ya da işte cehaletin ikinci bölümünde olduğu gibi kötü olmak. Biz ikinci seçenek üzerinden gidiyoruz ülke olarak. Bugün Türkiye'de ekonomiyi yöneten kişilerin, en azından ekonomiye talimat veren kişilerin, her ne kadar benim alanım ekonomi dese de ikide bir, alanının ekonomi olmadığını çok net görüyoruz. Çünkü ekonomi teorisi, ölü ekonomi teorisi de, ölü iktisat teorileri de geçmişte kalmış, bugüne yönelik güncellenmiş, yenilenmiş, modern hale getirilmiş ekonomi teorileri de aslında burada atılacak adımın sonucunun ne olacağını çok net gösteriyordu bize. Biliyorsunuz uzunca bir süredir Türk lirası sadece Amerikan doları karşısında değil, hani hep öyle tanıtmaya çalışıyorlar ya, çünkü böyle söylediğiniz zaman arkasından nazar diyebiliyorsunuz, operasyon diyebiliyorsunuz, amarga diyebiliyorsunuz ama öyle değil. Türk lirası üretim gücünü kaybetmiş bir ülkenin parası olarak, bizim paramız olarak zaten Afgan Afganisi karşısında bile değer kaybediyordu. Hatta Angola kwanzası ile ilgili burada defalarca konuştuk. Önümüze geçmiş ülkelerin sefalet sıralamasında bile bizden daha iyi durumda olan Mali'nin parası karşısında bile sürekli olarak paspas haline dönmüştü. Bunun gerekçesi şudur ekonomide. İnsanlar şöyle anlatırlar. Yani size hiç kimse çıkıp sizde nazar var, büyü var, işte dolunaya karşı kafanda ekmek kır falan demez ekonomi anlatıyorsa, eğer gerçekten ekonomiye sahipse. Hiç kimse üzerinde yoğunlaşmış operasyonlardan falan bahsetmez. Velev ki öyle bile olsa o operasyonlara karşı atacağın adımdır önemli olan. Yani seni bilime bağlı tutan. Şunu çok net bir tespit olarak ortaya koyalım ki Türkiye bugün çok ağır bir köylüleşme yaşıyor. Bazıları bunu söylediğim zaman, mesela bu cümleyi kullandığım zaman bana şunu söylüyorlar. Atatürk'ün sözleriyle köylü milletin efendisidir denmiş bir dönemden bugüne nasıl geldik? Sen bunu red mi ediyorsun? Evet, reddediyorum. Çünkü söylenecek şey, o gün anlatılan şey köylü milletin efendisidir, üretimle bu toplumu doyurur anlamında söylenen bir şey. Yani Anadolu'nun içinde yaratılmış bilginin, binlerce yıllık bilginin, isterseniz Göbekli Tepe'ye bakın, isterseniz İstanbul'da bugün yapılan her kazıda, Haydarpaşa'nın temizlenmesi sırasında çıkan, alttan çıkan o tarihi eserlere bakın, Anadolu ürettiği bilgiyle, binlerce yıllık bilgiyle besler toplumu. Söylenen budur. Ama buradaki köylüleşme çok net bir şekilde insanların çağın yarattığı moderniteden bilinçli olarak uzak tutulması demektir. Yani üretim ilişkilerinin, köyün üretim ilişkilerinin getirilip şehre entegre edilmesi ve bunun kutsanması, iyi bir şey gibi anlatılması demektir. Burada anlattığım köylüleşme, o enine çizgili telefonunu çıkart amcalarının hayata hakim olmasıdır. Ya da böyle bakacak olursanız, bir gece politika faizinin üzerinde karar verecek kurumun başındaki insanın 4 kez değiştirilmesi demektir mesela. Türkiye'nin bugün yaşadığı sorun adıyla, sanıyla gerçek bir köylüleşmedir. Ve bugün bu köylüleşmeyi yaratan insanlar matah bir şey yaptıklarını anlatıyorlar. Henüz savunmaya geçmediler. Onlardan bir tanesi ki geçmişte Harbiye Ordu Evi'nin önünde içerideki subaylara yönelik olarak söylediği Fethullah Gülen cemaatini öven sözlerle hafızadır. AKP'nin yetkililerinden bir tanesidir. Üretime yönelik yapılacaklara bakıyoruz biz sadece. Döviz kurlarına bakmıyoruz demektir. Sanki o üretime yönelik atılacak hamleler döviz kurlarından bağımsızmış gibi. Bugün ürettiği her malın içindeki gübresini de, mazotunu da, attığı tohumu da, hatta ona kullandığı ilacı bile dolarla, euroyla alan bir ülkede bunu söyleyebilmek için cahil olmak yetmez, kötü olmak da gerekir. Çünkü cahilseniz bu sözü söyledikten sonra utanırsınız. En azından sizinle bilgisini paylaşan insanlar karşısında utanırsınız. Ama kötüyseniz utanmazlığınıza kulp takıp devam edersiniz hayata. Dün 200 bas puanlık bu faiz indiriminin ardından bugün iktidar gazetelerinde de göreceksiniz. Ağırlıklı bir şekilde ekonominin kendi rotasına çekildiği falan gibi ifadeler kullanılmaya başlandı. Biz aslına bakarsanız bir uçak dolusu hazırlanmış kıtanın Afrika seyahatine beraber götürülüşüyle birlikte başka bir sıkıntıyı konuşmalıydık bugün. Tam da dün sabah yayında söylediğim, hatta Yeni Şafak'ın manşeti üzerinden söylediğim, ya lütfen yapsanıza, bunu bir yapın, dünya üzerindeki yerimizi, daha doğrusu sizin bizi getirdiğiniz yeri herkes görsün denilerek, Osman Kavala'nın tutukluluk haline Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve onun ardından Avrupa Bakanlar Komitesi'nin, Dışişleri Komitesi'nin yaptığı o itirazın üzerinden 10 Büyükelçinin yayınladığı Kavala, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği serbest bırakılmalıdır çağrısının ardından o uçaktaki kendisine soru soramayacak insanlara, hatta soru sormayı bırakın karşısında derin nefes bile alamayacak insanlara yönelik bizim bu 10 büyükelçiyi ülkemizde tutmak lüksümüz yok olmalıydı mesela bugün konuşacağımız konu. Bu cehaleti konuşmalıydık. Ülkeler birbirlerinin ülkelerinde... Başka ülkelerde, komşularda ya da uzaktaki ülkelerde neden büyükelçilik açar? Bunu anlamalıydık, bunu konuşmalıydık. Biliyor musunuz? Sadece olanı biteni kavramak, orada yaşayan vatandaşlarının haklarını savunmak üzere büyükelçilik açılmaz başka ülkelerde. Yani geçmişten bu yöne, tarihi seyrine bakacak olursanız eğer, aslında bu ülkeleri tanımak, biraz da o ülkelerde birlikte neler yapılabilir, işbirliği nasıl geliştirilebilir, bunun için yapılabilir. Yani şu demek bu, siz 10 ülkenin büyükelçisini umarım yaparsınız, çok yürekten diliyorum bunu, umarım yaparsınız ve cehaletiniz çok daha belirgin hale gelir. Ülke battı zaten batacağı kadar. Bu saatten sonra daha fazla batma ihtimali yok, çok emin olabilirsiniz bu konudan. Bunu gerçekten bir ekonomist olarak söylüyorum. Daha fazla batamaz, merak etmeyin. Bunu gerçekten yaparsınız umarım ve cehaletiniz çok daha belirgin hale gelir. Yani kendinizi ülkeler topluluğu içinde nereye konumladığınız çok daha net görülür. Ama bunun ötesinde bizim bugün konuşacağımız konu maalesef bu olamıyor. Çünkü ülkede çalınan şey insanların umudu. Hani o cahilin söylediği gibi çıkıp biz döviz kurlarına bakmıyoruz. Biz üretime, yatırıma bunun nasıl dönüşeceğini önceliyoruz, bunu düşünüyoruz diyor ya. İşte o yatırımın asla olamayacağının gerekçesi hem dün yapılan faiz indiriminin ardından bugün çıldıran döviz kurları, dün saat 2'den itibaren çıldıran döviz kurları, hem de onun ötesinde bu sözün yaratacağı etki. Biliyor musunuz? Bizden aslında saklanan şey, saklanmaya çalışın hani büyük bir cehaletle birlikte, evet ya bunlar aslında olmayacak, olacak falan denilerek yapılan cahillik sadece ve sadece şudur. Siz içinde bulunduğunuz kuruluşlarla ortak bir kadere, ortak bir geleceğe inandığınızı söyleyerek onların hilafına hareket ediyorsunuz. Bunlardan bir tanesi OECD mesela. Yani OECD tam açılımıyla söyleyeyim size de her şeyiyle bilin. Yani Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü adını nasıl çevirirseniz çevirin. 38 üyeli bu ülkenin için, bu yapının içinde siz belirli koşullara uyacağınızı taahhüt ediyorsunuz ve bu taahhütleri bilerek, isteyerek veriyorsunuz. Hatta bu taahhütleri parlamentolarınızdan o işbirliği anlaşmalarına dair sözleşmeleri geçirerek yapıyorsunuz. Yani bu şu demek, tek bir kişinin dudakları arasından çıkan bir söz değil bu. Bu ülkenin bilinçli tercihi ve Paris Sözleşmesi'nin ardından 1961'den beri hayatımızda olan OECD'nin içinde bir kuruluş ki bu da bambaşka bir şeye işaret ediyor. Yani kendi içinde başka bir anlamı var. Hepimiz için söylendiği zaman bir dakika kardeşim diyeceğimiz bir şey. Mali eylem görev gücü. Dün çok gördünüz sosyal medya içinde. FATF diye kısaltılması. İngilizcesi daha havalı ama çok önemi yok aslında. Çünkü burada söylenen hikaye onu çok net anlatıyor. 1998 yılından beri. Vergi kaçıranlar, kara para aklayanlar, ülkenin hilafına, kaderinin iyileşmesinin aksine işlem yapan herkes de OECD ülkeleri içinde mücadele etmek üzere kurulmuş, oluşturulmuş bir teşkilat bu. Biz üyesiyiz. Üstelik bu üyeliği hiç kimse size dayatmıyor. Yani siz diyorsunuz ki ben bu kuruluşa üye olacağım kardeşim. Tıpkı IMF'ye üye olup sanki onlar zorla çökmüş demişsiniz gibi. Ya da ne bileyim, bir kredi derecelendirme kuruluşuyla kavga etmeyi tercih edip onu aslında parasını ödeyerek ülkenize sizin çağırdığınızı saklamanız gibi. Ve burada Türkiye gri listenin içine alındı. Yani burada söylenen şey şu: kara parayla mücadelede yetersiz eylem yapıyorsun. Bunu reddetme şansınız yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı, bunun ardından yayınladığı açıklamayı, biz en kısa süre içinde bu haksız değerlendirmenin yanlış olduğunu gösterecek adımları atacağız demesinden anlayabilirsiniz. Ortada korkunç bir yalan var. Korkunç bir yalan. Cehalet kötülükle birleştiği zaman kendini devam ettirebilmek için yalan dışında bir şeyden medet umma şansı yok çünkü. Çok normaldir bu. Bunların anlatılması, bunların değerlendirilmesi, bunların yapılması lazım. Ama bunu yaparken ülkenin kaderini nereye sürüklediğinizi de bilmeniz lazım. Hepinizde çok büyük bir umutsuzluk var. Haklısınız. Hatta bugün yayını 9 saat 8.23'e kadar başladı. Hani o gemide filminin unutulmaz repliği, ne yapacağız be Kamil'di. Elbette çok böyle görüşüne değer verdiğim, iyi, değerli bir insan tarafından sosyal medyada paylaşıldığını gördüğüm zaman vazgeçtim ondan. Ve burada, orada da kullanacağım fotoğrafı kullandım. Bugün yayının başlığında sosyal medyada paylaştığım fotoğrafı gördünüz. Elinde sadece bir şişe süt, bir tane ekmek olan bir çocuk var orada. Yüzü gülüyor ama. Çünkü siz burada bu ülkenin cehaletini, kötülüğünü körükleyerek yok ettiğiniz hayat bu işte sizin. Sıradan bir hayat yani. İnsanların, iyi yaşayan insanların hayatında bir değişiklik olmayacak. Emin olun. Yani dolar ve euro kuruna bakalım anlık olarak. Şu dakika itibariyle 9.53'ten işlem görüyor Amerikan doları. Euro ise 11 lira 6 kuruşu bulmuş durumda. Dün 9 kuruşa kadar yükseldi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yo, onu söylemeyeceğim. Hepimiz yoksullaştık, ekmeğe de zam gelecek falan filan. Bunları biliyorsunuz. Hani yayının başından beri anlattığım o, bizim bunların büyükelçilerini ülkemizde ağırlama lüksümüz yok diyen insanın söylediği söz var ya, bunun yalan olduğunu söylüyorsunuz çünkü. Çünkü siz bunu söyleyerek bu paralarla işlem yaptığınızı, yani daha seksi ifadesiyle dünyada convertible, çevrilebilir, dönüştürülebilir bir para birimine sahip olduğunuzu da itiraf ediyorsunuz aslında. Yani bu insanları istemiyoruz ama paralarını istiyoruz diyorsunuz. Oysa o paranın gelebilmesi için ülkedeki yatırımcının en öncelikle aradığı şey güven duygusu. Ve o güven duygusunun bulunabilmesinin tek kaynağı, hani dün bütün dünyanın bize kıçıyla güldüğü ifade var ya, adını altını iyice çizerek söyleyelim. Erdoğan'ın Merkez Bankası diye yapılan duyuru. Ben onun hata olduğunu falan zannetmiyorum. Gerçekten alınan karar Erdoğan'ın Merkez Bankası vurgusunu güçlendiriyor çünkü işte geldiğimiz yeri gösteriyor. Bütün dünya bize böyle bakıyor. Yani bizim ülkemize, hepimizin ülkesine, bizim içinde yaşamaktan mutlu olduğumuz, iyi yaşamayı kendimize şiar edindiğimiz, bunun için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi söylediğimiz ülkemize kötülük yaptığınızı gösteriyor. Doğrudur. Medya gücü elinizde, doğrudur. Adalet gücü elinizde. Bu ülkenin polisi, askeri hepsi elinizde. Doğrudur. İstediğiniz gibi kullanırsınız. Hani o Orhan Murat Arıburnu'nun söylediği gibi, işlerin yolunda gidiyor kasap diyor ya, satırın saldırman elinde, elin hayvanı emrinde diye. Onlar doğrudur. Ama bunun süre giden bir şey olduğunu düşünmeyin lütfen. Çünkü bir yandan bu ülkelerle, bu para birimleriyle bağlantı kurabilmek için ülkenizde öyle ya da böyle demokrasinin kırıntısını barındırmak zorundasınız. Ve sizin bıraktığınız tahribatı temizleyebilmenin yöntemi var. Maalesef bu ülkeyi toptan yok edemediniz. Biliyorum, sıradan insanların hayatlarını yok ederek büyük bir köylülüğe mahkum etmek istiyorsunuz bu ülkeyi. Çünkü o köylülüğün içinde oy oranınızın sürekli olarak kendini yenilemesi mümkün. Nüfus çoğunluğuyla mümkün çünkü. Alacağınız oylarda sorgulamayan insanların artmasıyla mümkün. Ama emin olun bunu yapabilmenin yöntemi var, bunu düzeltebilmenin yöntemi. Hem de çok basit. Ne yapıyorsanız tam tersini yapabilmek. Bugün insanları öyle bir noktaya getirdiniz ki mesela sizin attığınız adımların tamamının tersi atıldığı anda bu ülke düzelecek. Doğru, çok uzun sürecek. Doğru, yarattığınız tahribat çok ağır. Hakikaten çok ağır. Bu ülkenin sanayisi çöktü, tarımı çöktü. Orta direği zaten yoktu. Orta gelir grubu, ikisi farklı şeyler çünkü. Orta gelir grubunu da yok etmeyi başardınız. Torbası 80 liradan odun alabilecek insan sayısı az. Doğrudur. Onları yoksulluğa ve dilenciliğe mahkum ettiniz. Sizin vereceğiniz oduna, dağıtacağınız kömüre mahkum olduğunu düşünüyorsunuz. Ama hayır, bu insanlarla ortak yürüyebilecek şekilde kaybettiğiniz bir kaynak var sizin. Belediyeler, bütün direnmeniz, derdiniz bu. Bakın atılan adımlara bakın, şu anda yaşanan şeylere bakın. Ne yapılıyorsa tam aksi yapılıyor. Kaynak nereden çıkacak? Hepinizin kafasındaki soru bu. Bu saatten sonra iktidara alternatif olmayı düşünen her siyasal partinin bunu açıklama zorunluluğu var. Doğrudur. Mesela muhalefet partileri için isterseniz ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünün. Onunla birlikte Millet İttifakı'nda yer alan partileri İyi Parti, Saadet Partisi'ni ya da daha küçük partileri. Türkiye İşçi Partisi'nden başlayarak DEVA'yı, Geleceği, Memleket Partisi'ni, bütün bunları düşünün. Herkes kaynağı ortaya koymak zorunda. Emin olun bu kez projeniz çalınmayacak. Çünkü bu kez projenizi çalacak insanlar saf bir kötülük besliyorlar. Onların bunu çalmak gibi bir derdi yok. Onlar kitleleri dilencileştirme operasyonu içindeler. Çünkü bunu yaparlarsa oylarını ancak bu şekilde artırabileceklerini düşünüyorlar. Ama büyük bir hata var burada. Kitleler ne kadar yoksullaşırsa yoksullaştıranı unutmama gibi bir tavır içine giriyorlar. Bütün dünyada böyle. Hani Daron Acemoğlu'nun o gün söylediği o konuşmanın içinde TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı içinde anlattığı hikaye var ya, doğru, bütün gelişimler o yönde oluyor. Yani yoksullaşan halk kendisini yoksullaştırandan kurtulmanın yollarını arıyor. Demokrasi bizim için vazgeçilmez. Hatta bugünün iktidarının kendi eliyle palazlandırdığını itiraf ettiği yıkıcı güçlerin, mesela cemaatlerin, çetelerin, mesela bir takım tarikatlerin yükselmesi değil burada Türkiye'nin hedeflemesi gereken. Bu saatten sonra ortaya konulacak şey gerçek bir kalkınma programı olmak zorunda. Muhalefet partilerinin böyle bir yükümlülüğü var. Ama inanın anlatması bu saatten sonra, umut aşılaması daha kolay. Çünkü bundan kötüsü olmaz. Hakikaten kötüsü olmaz. Dün saat 14 itibariyle ekonomideki atılabilecek intihara yönelik adımların neler olabileceği konusunda herkes hemfikir oldu. Artık bu konuda tereddütü olan bulunduğunu düşünmüyorum. Herkes biliyor, herkes görüyor. Yok edilen o elinde bir şişe sütle bir tane ekmek olan, yüzü yine de gülen, eve onu götüren, evde belki kahvaltı için, belki akşam yemeği için onu bekleyen insanlara, onları götürmeye hedefleyen o çocuğun yüzündeki gülümseme. Hepimizin aradığı şey olmalı ve bu saatten sonra buna yaklaşmak daha yakın artık. Bundan daha beteri olmayacağı için. Çünkü ülke iç siyasetiyle, dış siyasetiyle, ekonomisiyle, sağlığıyla, hepsiyle yerin dibine batmış, yerin dibine girmiş durumda şu an itibariyle. Sahi, bütün bunlardan bahsederken hani hep hayat siyasetmiş, ekonomiymiş gibi davranıyoruz, bunlardan konuşuyoruz ya. Sadece o kadar değil ya. Sadece o kadar değil. Emin olun. Sadece o kadar değil. Hayatımızın başka alanlarında da yoksullaştırılıyoruz biz. Size bir fotoğraf göstereceğim. İlginç bir şey. Çünkü benim de aklımdan çıkmıştı doğrusunu isterseniz bu fotoğraf. Yani çok fazla düşünmüyordum. Ulan neredeydi, ne zamandı? Çok fazla bildiğim, gördüğüm bir şey değildi. Hakikaten çok düşünmemiştim üzerinde. Ama bir anda hani o sosyal medya sitelerinin böyle bir güzelliği var. Size hatırlatmalar yapıyorlar ya, geçen sene bugün, önceki sene bugün, 5 sene önce bugün falan filan diye. Bakın bu fotoğraf 2008 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Frankfurt Kitap Fuarı'nda. Orada gördüğünüz yumurta gibi adam benim. O zaman öyleydik. Yani bundan epeyce önce, neredeyse 13-14 sene önce. Ama özelliği şu, 2008 yılında Türkiye Frankfurt Kitap Fuarı'nın konuk üyesiydi. Konuk ülkesiydi. Bugün mesela Kanada konuk ülke. Ve 1949 yılından beri kapılarını açan, dünyadan 74 ülkenin, binlerce yayıncının katıldığı Frankfurt Kitap Fuarı'na biz bu sene gidemedik. Kültür Bakanlığı ödenek çıkartmadığı için gidemedik. Çünkü Kültür Bakanlığı'nın çok daha önemli işleri var. Mesela bu ülke Diyanet'e kaynak ayırırken her yıl 19 katrilyon liramızı kütür kütür götüren ve kendi kafasına göre iş yapıp baldızla zina yapmak evliliği sarsar mının ötesinde tek bir görüş açıklayamayan Diyanet'e kaynak aktarıldığı için Türkiye Frankfurt Kitap Fuarı'na gidemedi. Köylüleşme dediğim bu. Ha, bu senenin bir de bir özelliği vardı. Bu aynı zamanda bu köylüleşmeye sinameki tavırlarıyla insanlar nasıl katkı veriyor onu da görmemizi sağlıyor. Biliyor musunuz siz? 2 sene önce Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Orhan Pamuk'tu o zaman fuarın onur konuğu aynı zamanda. Paulo Coelho ile birlikte. Ben bir gazeteci olarak oradaydım ve ikisini de izledim. O günden bugüne Paulo Coelho okçusunu çıkarttı. Orhan Pamuk yeni kitabını çıkarttı. Ama her şeyin ötesinde Türkiye bu kadar yoksullaştı, bu kadar köylüleşti aynı zamanda. Frankfurt Kitap Fuarı'na biz gidemedik bu sene. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Bugünün iktidarının o köylüleşmeye destek vermesi, sadece ve sadece bu ve bu ülkede aydın diye geçinen insanların buna bas bas bağırmaması sadece. Ama bu umutsuzluğun, bu karamsarlığın yıkılabilmesi için gecenin en koyu anında olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. O umudu diri tutabilmek için. Çünkü hepimizin hayatında olan şey gerçek bir modernleşme, bugünün uluslar ailesi içinde sağlam bir yer edinebilmekse eğer, bu umuttan vazgeçme şansımız yok. Ve şimdi yaşadığımız şey cehaletle saf kötülüğün bir araya gelmesi. Bu kadar tehlikeli, bu kadar ağır olabileceğini eminim dünyada başka düşünen de yoktu. Biz düşünmek zorunda kalmadık. Yaşadık çünkü. Her gün bu cehaletin ve bu kötülüğün içinde uyanıp bu kötülükten ve bu cehaletten nasıl kurtulacağımızı düşünüyoruz. Ve inanın bana artık çok alıştırmalıyız ya. Gerçekten artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bugün siyaseten bu iktidarın karşısına çıkan her partiye, en küçüğünden en büyüğüne kadar, bu umudu ortaya çıkartacak gerçek bir projeyi açıklamak düşüyor. Artık onların da işleri daha kolay. Çok daha rahat anlatabilecekler. Çünkü bu cehalet, bu kötülük ülkeyi öyle bir yere getirdi ki emin olun bundan daha kötüsü olmayacak. Bugün size 3 tane kitap tanıtacağım, söyledim. Aslında kitaplardan bir tanesinin tanıtılacak bir yönü yok. Çünkü 25. yılını kutluyor ama şunla başlayalım arkadakilerle. Küçük bir ayrıntı, Adane Şibli'nin kısacık bir romanı, 104 sayfalık bir roman. İlginç, 1949 yılında çölde başlıyor kitap. O dönemde bir yıl önce kurulmuş İsrail Devleti'nin içinde sınırı korumak, sızmaları engellemekle görevli küçük bir İsrail askerlerinden oluşan grup, bir genç kızı kaçırıp, çölde yakaladıkları bir genç kızı kaçırıp tecavüz ediyorlar. Ve daha sonra bu utancı gizleyebilmek için, hani çölde olan çölde kalır ya, onu toprağa gömüyorlar öldürdükten sonra. Ve bunun üzerinden neredeyse 70 yıl geçtikten sonra başka bir kadın başka gerekçelerle hem kendi yolunu hem kaybettiği ülkesinin sınırlarını aramak için aynı çöle doğru yolculuğa çıkıyor. Ve o cinayetle yüzleşmesini, o cinayeti bugünün hayatına, kendi hayatına getirmesini anlatıyor. 104 sayfanın içinde son derece usta işi bir kurguyla yapıyor Adanya Şibli. Ve size küçücük bir spoiler. Yazarın kim olduğunu benim gibi merak ediyorsanız lütfen fotoğrafını görmeyin kitabı bitirinceye kadar. Çünkü fotoğrafı gördüğünüz zaman bu kızla kıyasladığınızda şok edici bir gerçekle de karşılaşacaksınız aynı zamanda. Bu tarihin tekerrürü, tarihin döngüsü içinde kötülük de döngüye sahip midir? Kötülük de dönüp aynı yere, aynı noktaya gelir mi'nin sorusunun, o sorunun cevabını arayan kitaplardan bir tanesi. Yürekten tavsiye ediyorum hepinize. Can Yayınlarından çıktı. Çok dumanı üstünde bir kitap. Bizim için geç kalmış bir kitap aslında. 1,5 yıldan uzun süre olmuş. Ama bizde çevirisi Mehmet Hakkı Suçin tarafından yapılmış. Daha önce de söylemiştim. 1-2 ufak hata dışında gayet güzel bir çeviri. Tavsiye ederim Adanya Şibli'nin bu kitabını. Anlattığı şey, başlığında da söylediği küçük ayrıntı kafanızın bir yerinde kalsın. İkinci kitap, dediğim gibi 25. yaşını kutlayan Ahmet Ümit'in Sis ve Gecesi, Yapı Kredi Yayınları basmış. 25. yıla yakışır bir baskı olmuş. Benim arkada şöyle döneyim, bir dakika ters gösteriyorum. Şuradaki kitaplardan biri, muhtemelen şu kısa olan olması lazım. Sis ve Gece, benim çok sevdiğim Ahmet Ümit kitaplarından bir tanesi. İyi bir polisi okur muyum ben? Tartışılır, çok diyemem bunu. Ama İyi bir Ahmet Ümit okur muyum? Evet, onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatta burada bundan önce Aşkımız Eski bir roman kitabının Ahmet Ümit'e yakışmayacak bir kitap olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilecek kadar iyi bir Ahmet Ümit okur olduğumu söylüyorum. Sağ olsun kendisi imzalayıp yollamış bana bu kitabı. 25. yıl benim için de çok büyük bir hatıra aslında. Benim için de o gün yazdıklarımı, o gün bu kitabı yazarken yaşadığım heyecanı hatırladığım önemli bir dönem demiş. Bir kez daha söylüyorum, kitapların baskıları, albenisi önemli. Hani hep söylüyoruz ya burada, kitapların reklamını yapmak nasıl yapılacak, nasıl edilecek falan. Kitap biraz kendini de sattırmalı. Yapı Kredi Yayınları'nı o yüzden kutluyorum. Gerçekten çok sağlam bir baskı olmuş. Bu kitap Ahmet Ümit hikayelerinde olduğu gibi, hani Başkomiser Nevzat hikayeleri ayrı bir yerde, onlar dursun, ama bir MİT mensubuyla, Sedat adında bir MİT mensubuyla, onun kendi evlilik ilişkisi içinde, aslında evli, iki çocuğu var Sedat'ın. Ben de bu fırsattan istifade hızlıca kitabın üzerinden bir kez daha geçme şansı buldum. Yani çok, gerçekten çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bu arada sosyal medyada paylaştıktan sonra insanlar çok sevdiklerimden bir tanesi diyorsun, hangisidir asıl senin sevdiğin diye. Ben Kar Kokusu'nu acayip severim. Çok severim. Ben de çok acayip şeyler çağrıştırır çünkü o kitap. Hani Moskova Komünistimin Üniversitesi, bir parça Nazım'ın oraya yaptığı yolculuk, çok çok çok farklı şeyler çağrıştırır, ama bu da çok sağlam bir kitap. Eski sevgili, aslında işte uzunca bir süredir ilişkisi olan sevgilisinin ortadan kaybolması, bir MİT mensubu olarak Sedat'ın onu araması, o arayış sırasında sevgilisinin sevgilisi olan kişinin aslında yasa dışı bir örgüt üyesi olması. Mesela burada anlatılan o yasa dışı örgütün dergisi, Hurufat üzerinden konuşmalar. Çok fazla şey var. Bizim yakın tarihimizi çok sağlam anlatan, o faili meçhul cinayetleri çok gösteren, çok fazla şeyi aynı anda bulabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Eğer okumadıysanız, Ahmet Ümit'in Sis ve Gecesi'ni 25. yaşına geldiğinde hem bir kutlama vesilesiyle hem de gerçekten iyi bir kitap okuyacağınızı garanti ederek tavsiye ederim hepinize. Diğer kitap da, o da çok çok yeni bir kitap. O da yeni ulaştı benim elime. Aslında bitebilirdi de ama yayın için hazırlıklar girdiği zaman araya hayat çok fazla değişiyor. Gerçekten çok fazla değişiyor. Özellikle bizim gibi delirmiş bir ülkede. Hani her an yeni bir şeyin olduğu anda. Başar Başarır'ın kitabı, Dolunay İki Gece Sürer. O da Can Yayınları'ndan, Çağdaş serisinden çıkmış bir kitap. Hakikaten duman üstünde bir kitap. Daha bundan herhalde bir 20-25 gün kadar önce sevgili Deniz Yüce Başarır'ın kitabını burada, hani perde kapanmasa görecektinizi tanıtmıştım, hatırlıyor musunuz? Kenterler Tiyatrosu'nun kuruluş aşaması, kapanana kadar yaşananlar, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alıp yaşatma çabaları, hepsinin içinde yer aldığı muhteşem bir arşiv çalışması ve orada teşekkür etmiştik Başar Başarır'a. Çünkü arşivi tarayan insan olarak Deniz Hanım da aynı teşekkürü iletmişti. Başar Başarır önemli bir öykücü, önemli bir romancı olduğunu da gösteriyor aslında bu kitapta. O da sağ olsun imzalayarak yollamış kitabı. Elbette içinizden hemen soruyorsunuz, ya ne oldu? Hani sen Ayla Kutlu'dan öğrendiğini söylediğim bir şey yapıyordum, bu kitaplar hediye ediliyordu diye. Merak etmeyin, onun hazırlıkları yapıldı. O da sağ olsun imzalayarak yollamış ve çok güzel bir ithafla yollamış aynı zamanda. Memleketteki tek bağımsız medya, daha mühimi en güçlü kitap sanat programı için teşekkür ederim diye. Ya ben de çok teşekkür ederim. Ben kitabı ortaladım. Dün elime geçti benim. Kitabı ortaladım. Burada ya çok önemli bir tarih anlatısı var aslında, ama bilmiyorum daha önce okudunuz mu Başar Başarır'ı? Çok ilginç bir dil yapısı da var aynı zamanda. Bana bir parça böyle Ferhan Şensoy'un anlatımını da çağrıştıran, kelimelerle oynayan bir yapısı var. Bir baba kız hikayesi aslında bu. Bir baba kız sevgili, milliyetçilik, bir parça ırkçılık, insanların körü körüne inanması, tarihe sadece bizim sevdiğimiz gibi bakabilmek, tarihin sadece o ayrıntılarını görebilmek, hayattaki tek başarısını ve insanların da mutlaka kabul etmesi gereken başarısını köy enstitüsü mezunu olmak olarak gören ve bununla ilgili olarak topluma ders vermekten, yakaladığı herkese ders vermekten, hatta bu yöntemle ne düşündüğünü, ne istediğini, kendisine olan sevgisini bile görmediği, düşünmediği karısının ölümünden sonra kızının üzerinde yoğunlaştıran bir baba. Öbür tarafta Gamze kızı, o da aslında akademi camiasının içinde kendine yer edinmeye çalışan bir kadın. Ve babasının yarattığı bu hissi tıpkı annesinin onunla mücadele yöntemi olarak seçtiği görmezden gelmek olarak benimseyen ama buna çok da fazla dayanamayan, tahammül edemeyen bir kız. Ve hayata bir anda bu kadar keskin milliyetçi bakan bir insanın hayatına bir anda bir damat adayı olarak bir Yunan gencinin, Stavros'un girmesi, onunla birlikte başlayan bir hikaye. Gerçekten sağlam bir kurgu. Eline sağlık diyelim Başar Başarır. Bitirdikten sonra da söylerim size. Ben ortaladım. Ya bu arada bir şey daha göstermek istiyorum size. Hani diyorum ya, reklamsa reklam, ulan yapılacaksa böyle reklam yapalım diye. Bakın bu bir kitap ayrıca. Çok hoş değil mi ya? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda 2 gece önce sevgili Gülsün Onay'ın konserini izledim. Biliyorsunuz sizinle de paylaştım. Serhan Bali ile birlikte anlatımlı bir konserdi bu. Hem muhteşem bir piyano sanatçısını tanıdık. Hem ben ilk kez gördüm Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını, yeni binayı. Onun küçük salonlarından birinde, Mavi Salon'daydı konser. Ama oranın güzel de bir hediyelik eşya dükkanı var. Hem orası yaşasın diye hem de çok sevdiğim için böyle bir kitap ayracı aldım. İnsan arada kendine böyle güzellikler yapmalı, böyle hediyeler yapmalı muhtemelen. Başar Başarır'ın Dolunay 2 Gece Sürer kitabı da elimdeki kitap bu arada benim. Şimdi üzerinde konuşmak, düşünmek üzere okuduğum kitap. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden bu yayına katılarak bu delilik halini paylaşmamıza müsaade ediyorsunuz. Çünkü demokrasi yöntemiyle bu delilik halinin çözümlenmesi dışında bir metot biz bilmiyoruz. Biz bunun dışında bir şey düşünmüyoruz. Ama şundan da çok eminiz. Bu kötülüğün, bu cehaletin üstesinden gelebilmek mümkün. Önce görmek gerekiyor. Kötülüğün ve cehaletin ne olduğunu görmek. Üzerinde bıkmadan, usanmadan konuşmak ve parmakla, evet ayıp demeden parmakla göstermek. İşte cahil olan bu, kötü olan bu diye konuşmak gerekiyor. Bunu yapmak üzere her sabah buraya geliyorsunuz. Biliyorum, hep söylüyorum, canınız sıkılıyor bu yayını izledikten sonra. Ama ısrarla gelmeniz bu yüzden önemli işte. Çünkü biz canımızı sıkan şeyle mücadele yöntemini arıyoruz aynı zamanda. Bu yayın sürsün kardeşim. Bu yayın sürsün ki ben de başka yerlerde konuşulmayan şeyleri, gösterilmeyen, anlatılmayan şeyleri, sadece kapağını göstererek yapılan kitap tanıtımlarını onlara mecbur kalarak yaşamayayım. Bu yayına destek vermek istiyorum. Ne yapabilirim diye sorarsanız eğer. Öncelikli olarak YouTube yayınlarına abone olabilirsiniz. Çok kolay. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü arayın. İsterseniz ünsalunlu.com.tr'de orada sayfanın girişindeki abone ol düğmesine dokunun. Merak etmeyin, para pul da istemeyecek sizden. Sadece bir abonelik için bir mail adresi isteyecek. Yaz mail adresini de yayınlar başlarken haber vereyim diye. Yayını YouTube üzerinden maddi anlamda desteklemek mümkün mü? Elbette mümkün. İsterseniz katıl düğmesini kullanabilirsiniz. İsterseniz. Bu önemli, altını çizelim. Bundan sonrakilerin tamamı isterseniz çünkü. Öyle bir mecburiyet yok. Bu yayınlar hep parasız da hep parası olacak. Katıl düğmesi üzerinden farklı kategorilerde bu yayına maddi destek olabilirsiniz. Yayına abone olduysanız ve buradaki canlı sohbet bölümüne de katılıyorsanız eğer oradan Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarıyla yine maddi destek verebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bunların hepsi yıllardır söylediğim yöntemler ama asıl baştan beri söylediğim ve asla vazgeçmeyeceğim en önemli destek metodunuz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, farklı fikirlere, farklı siyasi görüşlere, farklı etnik ve etnik kökenlere, cinsel yönelimlere, inançlara, inançsızlıklara sahip olduğumuzu unutmadan burada birlikte konuşabilmek için buluşabilmemiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabahına kadar izin isteyeceğim o zaman sizden. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.